Ayrım 13. Maytaplar falyalara gömüldü. Bazilikler, kolomborneler, ejderdehanlar ve sakreler aynı anda gümbürdedi. O anda kızılca kıyamet koptu. Gülleler lombarlara çarpıp kaplamaları dağıttı. Sağa sola saçılan tahta parçaları ve kıymıklar, kurşun gibi vızıldayarak mürettebatın başına, gözüne, göğsüne, sırtına, bacaklarına saplandı. Çarpan gülleler Turusasından koparınca Amat'ın o koskoca Mayıstra sereni düştü ve yelken güverteye yayıldı. Ortalığı kaplayan keskin kokulu barut dumanından göz gözü görmez olmuştu. Bu durumdan her iki tarafta yararlandı ve toplarını tekrar doldurmaya başladılar. Amat'ın top güvertelerinde çarpıp bordayı dağıtan güllelerden dolayı dehşete kapılan bazı topçular zangır zangır titriyor ve bu acemilerin korkudan dişleri takırdıyordu. O hengamede bu adamların dudakları sürekli kıpırdıyor, anlaşılan o ki can kaygısına düşen zavallılar durmadan kelime-i şehadet ve salavat getirip bu badireden sağ salim kurtulmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorlardı. Venedik galyonu tekrar ateş açmadan önce bu tabansızlardan bazıları kaçacak gibi oldu. Ama topçu çavuşları kılınçlarını boşuna taşımıyorlardı. Kaçmaya yeltenenlerden bazıları, kınlarından çekilmiş top güvertesinde parlayan kılınçları görünce yerlerine döndüler. Toplar yeniden doldurulmuştu. Çok geçmeden hala seyir halindeki iki kalyonun topları yine gümbürdedi. Amat'ın bordası yine çok hırpalandı. Ama direklere tırmanan yeniçerilerin tüfekleri patır patır patlayınca Venediklilerin çoğu döküldü. Süleyman Reis o keşmekeşte haykırdı. İskandil! İskandil çavuşu kurşun ağırlığı denize attı ve müjdeyi verdi. Derinlik 25 kulaç, dip kayalık. Toplar tekrar patlarken kırbaçın sesi yine duyuldu. Salya demir! Pruva neferleri demiri salya ettiler. Bu haliyle demir her an atılabilirdi. Bu sırada karşılıklı açılan top ateşiyle Amat'ın Grandi direğinin Baba Fingo çubuğu çatlayıp kırıldı ve güverteye düştü. Her iki kalyonun da lime lime olan yelkenlerinde hayır kalmamıştı. Kolomborneler ve ejderdehanlar ateş açtıktan sonra Kırbaç Süleyman bağırdı. İstinga Trinket, İstinga Pruva Gabia, İstinga Grandi Gabia. Trinket ve Gabia yelkenleri toplanırken Süleyman Reis'in sesi yine duyuldu. Funda! Bu emir üzerine Pruva zabiti, Griva babasındaki kaygan kazık bağını fora eder etmez demir denizi boyladı. Halat derinliklere aktıktan sonra demir dibi buldu ve Amat demire bindi. Durumu bilen topçubaşı bağırdı. İskele bataryalarına! Burnu sabit olmak üzere rüzgar Amat'ı saat yönüne döndürdü. Tam 180 derece dönen tekne Venedik galyonuna bu kez darmadağın olmuş sancak tarafını değil, sağlam ve hırpalanmamış iskele tarafını gösterdi. Lombarlar ise dolu toplarda salya edildi. Demirle tramola işe yaramıştı. Ateş emriyle birlikte patlayan ejderdehan ve kolombornelerden fırlayan gülleler, Venedik galyonunun top güvertelerini tarumar etti. Fakat en önemlisi, mürettebatının kabus adını layık gördüğü bir kolomborneden atılan 5 okkalık gülle, Venedik galyonunun dümenini paramparça etmişti. Galyon artık manevra yapamayacaktı. Amat demirle tramola edince Venedikliler donup kalmış, neye uğradıklarını bilememişlerdi. O anda seyir güvertesinde bir ses duyuldu. Demir bırakıyoruz, alesta tramola. Pruva zabiti demir halatını bir balta darbesiyle kesti. Direklerden duyulan alesta sesleri sevinç doluydu. Dümenciye verilen iskele alabanda komutuyla dümen sola kırıldı, gabyarlar prasyalara asıldılar. İskele bataryalarındaki toplar doldurulmuştu. Venedik galyonunun kıç tarafına geçince Amat'ın bütün topları ateşlendi ve galyonun en zayıf yeri olan kıç tarafı darmadağın oldu. Topçuların, tüfekçilerin ve marinellerin yüzleri gülüyordu. Ahmet'in yelkenleri faça edilip dümen sancak tarafına basılarak bu kez terse tremola atıldı. Sancak bataryalarının ateşiyle Venedik galyonunun grandi direği çatırdayıp denizi boylayınca bataryalardan ve güverteden tekbir sesleri yükseldi. Galyonun direkleri ve serenleri kırılıp dökülmüş, yelkenleri yırtılıp saçaklanmış, mürettebatı perişan olmuştu. Çok geçmeden galyondaki herkes canının derdine düştü. Ahmet da aylakçılardan yeniçerilere, porsunlardan topçulara kadar herkes çocuk gibi sevinçliydi. Çünkü binlerce altın değerindeki bu gemiyi ganimet olarak almamaları için hiçbir sebep kalmamıştı. Bunun için kancalar hazırlandı. Tepedeki tüfekçiler Venedik galyonunun güvertesine son bir kez yaylım ateşi açtıktan sonra artık rampa edilebilirdi. Böylece Ahmet galyona aborda etti. Fakat hesaba katmadıkları bir şey oldu. Venedik galyonunun kaptanı bacağından vurulmuş olacak ki, elinde yanan bir maytapla kıç kasaraya doğru sendeliye sendeliye koşuyordu. Belli ki barut kuyruğunu yakıp gemisini havaya uçuracaktı. Ta cephaneliğe kadar inen, içine barut doldurulmuş hayvan bağırsağından ibaret fitili, üzerine yağmur gibi yağan kurşunlara rağmen ateşlemek üzereydi. Bunu başardı da. Foga maytabıyla tutuşturduğu fitil harlayıp duman ve kıvılcım sala sala yanmaya başlayınca tehlikeyi gören Süleyman Reis alarga diye bağırdı. Durumu fark eden rampacılar kancaları bırakıp açevela gönderleriyle kalyonu var güçleriyle ittiler. Yelken dolduran Ahmet biraz açılmıştı ki Venedik kalyonu infilak etti ve tam 10 dakika boyunca gökten kol, bacak ve tahta parçaları yağdı. Binlerce değil belki on binlerce altın değerindeki o güzelim kalyon böylece heba olup gitti. Her iki çatışmanın sonunda Ahmet'te 47 yaralı vardı. Hiç ölü olmaması gemi hekimi İbrahim Bey'in işine gelmişti. Çünkü tedavi ettiği yaralılardan çıkardığı kurşunun ağırlığı kadar gümüş talep eden bu adam ölülerin ücret ödemediğini biliyordu. Ne var ki sadece gemicilerin değil geminin de yaralarını sağaltmak gerekmekteydi. Abuzer reisle hasar tespitine çıkan kırbaç Süleyman top güllesi isabet ettiğinde turusası koptuğu için güverteye düşen ve geminin manevra yapabilmesi için denize bırakılan Maestra serenini, denize filika mayna edilip tekrar kullanılmak üzere gemiye alınmasını, kırılıp güverteye düşen, neredeyse üç adam boyundaki Baba Fingo çubuğuna da şimdilik cırgana yapılmasını emretti. Venedik kadırgasının baş kovalama topundan fırlayan 22 okkalık taş güllenin açtığı delik, yelken beziyle dışarıdan tıkandığından tekne şimdi daha az su yapıyordu ama su kesiminin hemen altındaki bu deliğin vakit geçirmeden onarılması gerekiyordu. Çünkü tulumba başındakiler tekneye dolan suyun tamamını değil, ancak onda dokuzunu boşaltabiliyorlar. Böyle olunca da tekne saatte 2 fıçı kadar su alıyordu. Kısacası Ahmet'in baştan kıça tamirden geçmesi şarttı. Eğer bunu başaramazlarsa 2 gün sonra bütün ambar su altında kalacak, 4 gün sonra ise Ahmet batacaktı. İşin kötüsü açık denizdeydiler. Geminin tamiri için ulaşabilecekleri en yakın liman ya da koyun nerede olduğunu bulabilmek için Süleyman kaptan kamarasına yöneldi. Kapıyı vurduktan sonra içeriden cevap gelmeyince mandalı çevirip kameraya girdi. Efendimiz içeride yoktu. Sine kemanı masasının üstündeydi. Kırbaç Süleyman parmağıyla telleri pesten tize doğru tınlattı. Çalgının akordu bozuktu. Sağa sola bir süre bakındıktan sonra derhal Abuzer reisi ve zabitleri çağırdı. Onlara kaptan kamarasında değil dedi. Güvertede onu gören oldu mu? Ne gariptir ki kaptan efendimizi gören olmamıştı. Süleyman reis, yoldaşlarım dedi, bir müşkülümüz var. Bu yüzden kaptanımız bize gerekli. Adamlarınıza söyleyin, gemiyi didik didik arasınlar. Her neredeyse onu ölü ya da diri mutlaka bulmamız gerekli. Kaptanı bulan kişiye 10 esedi kuruş vereceğim. Aslında efendimizin saklanması için Ahmet'te ne bir kuytu yer ne de bir sebep vardı. Fakat mürettebat ambarlardaki hurçların ve fıçıların içlerine, bütün izbe köşeleri, barut ambarlarını, yedek halat ve yelkenlerin depolandığı yerlere, hatta sintine kuyusunu, kısacası Pruva'dan Pupa'ya, sancaktan iskeleye, Zifos'tan Sintine'ye kadar bütün gemiyi fellik fellik aradı. Ancak Diyavol Paşa Hazretleri buhar olup uçmuş gibiydi. Sonunda Abu Zer Reis, efendim dedi, geminin altını üstüne getirdik ama kaptanı bulamadık. Akla yakın yegane açıklama, Diyavol Paşa'nın denize düşmüş olması. Eğer gemide değilse mutlaka denizdedir. Ama ölü ama diri. Ne var ki birinci porsun, hayır efendim dedi. Kaptanımız gemideydi. Herkes onu ararken ben alt dehlizdeydim. Kaptanımızın kamarasından bir süre keman sesi işittiğimde yukarı çıkıp kapısını tıklattım. Kapının arkasından bana o anda çok meşgul olduğunu söyleyip tersledi. Herhalde çalgısını akort ediyordu. Ben de kaptanımız bulundu diye aramayı bıraktım. Porsun yemin üzerine yemin ediyor, gerekirse Musaf'a el basmaya hazır olduğunu söylüyordu. Bu durum üzerine Süleyman ve seyir zabiti Abu Zer Reis, kaptan efendimizin kamarasına girdiler. Keman masadaydı. Süleyman Reis telleri teker teker tınlattığında çalgının artık akortlu olduğunu gördü. Ancak Abu Zer Reis ona, ''Efendim, kaptanın kaybolduğu açık.'' diyordu. ''Bu çalgının akortlu olup olmaması da bir şeyi göstermez. Kaptandan sonra gelen ikinci kişi, yani koca reis sensin. Şu andan itibaren ben ve tüm mürettebat emirleri senden bekliyoruz.'' Süleyman Reis'in bu garip durumu açıklamak için zamanı yoktu. Kendi kendine, ''İçimde öyle bir his var ki, sanki kaptan çok yakınımızda, burnumuzun tam dibinde.'' dedi. Ardından da Abu Zer Reis'e, ''Sen yine de Diyavol Paşa'nın kaybolduğunu kimseye söyleme. Bu aramızda sır olarak kalsın. Mürettebat emirleri bizzat onun verdiğini düşünsün. Ayrıca şu marangoz, neydi adı? Nuh. Evet, o adam bu kameraya asla girmesin.'' Ne olursa olsun konuşacak durumda değildiler. Çünkü bordada açılan delikten tekne su alıyordu. Bir an önce tamir gerekliydi. Süleyman ve Abu Zer reisler dolapları açıp sihir, tıp, felsefe, el kimya ve daha bir nice alanda kaleme alınmış cilt cilt risaleler, divanlar, müsveddeler ve ilmihallerle dolu rafları bir süre karıştırdıktan sonra nihayet emyal cetvelini buldular. Usturlapla yaptıkları ölçüm ve akıntının yönüyle buldukları yeri tayin ettiler ve en yakın kara parçasını öğrenmek için cetvelin sayfalarını karıştırdılar. Ama gördükleri şey onları dehşete düşürdü. Amat'ın tamiri için gidebilecekleri en yakın yer, ne yazık ki Saint-Jean şövalyelerinin egemenliği altında bulunan Malta adasıydı. Malta kıyılarında her bir 1,5 milde birer kule var diyordu Abu Zer Reis. Tamiratı orada yapamayız. Bizi mutlaka görürler ve canımızı okurlar. Süleyman ise Malta kıyılarını iyi bilirim dedi. Sadece en yakın yer değil, tamir için en uygun yer de orada. Seyir zabiti sordu. Değil demirlemek kıyıya bile yaklaşamayız. Bu koskoca gemi şövalyelerin gözünden kaçmaz. Gerçekten de en yakın yer orası. Ama kendimizi belli etmeden nasıl gideceğiz? Süleyman Reis, Malta'nın kıble tarafındaki Şilendi koyuna sokulacağız dedi. Orada bu mevsimde sabaha karşı Poyraz tarafından şiddetli bir rüzgar başlar ve gün batımına kadar sürer. Bu rüzgar öğlene doğru şiddetlenir ve koyun rüzgar altında su 1-1,5 kulaç kadar alçalır. Koyun rüzgar üstündeki lodos tarafında ise yükselir. Akşam ise tam tersi olur. İşte Amat'ı orada bayıltıp tamir edeceğiz. Abu Zer Reis, Amat'ı karaya oturtacağız yani. Ama bu gemi kuruda kalınca postalar dayanmaz çatlayıp kırılırlar deyince Süleyman, hayır diye cevap verdi. Söyle marangozlara, oraya varıncaya kadar sancak ve iskele postaları arasına balador çaksınlar. Böylece postaların zarar görmesini önleriz, omurgada dayanır. Güllenin açtığı delik sancak tarafımızda. Amat'ı iskele tarafına yatıracağız. Topçu başına söyle, iskele tarafındaki bütün lombarlar sua edilsin. Hatta kalafat yapılsın. Çünkü gemiyi bayılttığımızda lombarlardan içeri su girer. Abuzer reis, fakat bildiğim kadarıyla Şilendi'de bir gözetleme kulesi var dedi. Bizi görür görmez Valletta'ya haber uçururlar. Bunu nasıl önleyeceğiz? Süleyman reis gülümseyerek o kolay dedi. Gece vakti karaya asker dökeceğiz. Amat'taki yeniçeriler ne güne duruyor? Seyir zabiti bu kolay olmayacak efendim dedi. Sen de en az benim kadar havayı okumayı bilirsin. Şu batan puslu güneşe, şu pembe fıstık yeşili gökyüzüne bir bak. Eminim ki bu gece ay kırmızımtırak olacaktır. Bu ne demektir biliyor musun? Bu işaretler yağmurun yağacağını gösteriyor. Soruyorum sana efendi. Sen hiç yağmurun altında bir fitilin yandığını gördün mü? Yağmur yağarsa yeniçerilerin fitilli tüfekleri bir işe yaramaz. O kadar acele etme dedi Kırbaç Süleyman. Tam 4 tane çakmaklı tüfengimiz var. Şu yeni icat silahlardan. Bunlar yağmurlu havada da ateş alır. Ayrıca başka çaremiz yok gibi. Allah'ın izniyle bu işi başaracağız. Hele hele kendini Emilio Santos diye tanıtan şu kızıl sakallı keskin nişancı işimize çok yarayacak. Ahmet'in Malta'ya doğru seyretmesinden 40 yıl kadar önce Konstantiniye'de Yeniçerilerin kaldığı Et Meydanı kışlasında, yani yeni odalar denilen yerde yıllardır kaldırımlar döşemek, yangınlardan viraneye dönmüş evleri yıkmak gibi angaryalara koşulan, başları külahlı bir grup acemi oğlan, ortalara yazılmak umuduyla tekke camii önüne getirilmişti. Yeniçerilerin yüksek zabitlerinden olan çorbacılar, ortalarına ya da bölüklerine alacakları delikanlıları daha iyi tanısınlar diye, ağanın verdiği bir emirle bu oğlanlar soyundu. Üzerlerinde sadece dizlerine kadar inen paçalı donlar kalmıştı. Çorbacılar bununla da yetinmeyip, delikanlıların ağızlarını açtırıp dişlerini de incelemeye, kalçalarına, sırtlarına, omuzlarına, karpuz seçer gibi vurarak, kof mu dolu mu olduklarını tahmin etmeye çalıştılar. Ardından herkes teker teker adamını seçmeye başladı. Ne gariptir ki 53. cemaat ortasının çorbacısına kala kala kızıl saçlı ve kara gözlü bir delikanlı kaldı. Oğlan bir yiğide yakışmayacak şekilde gülümsüyordu. Çorbacı, "Ne o, karşında maymun mu oynuyor, neden gülüyorsun?" diye çıkıştığında oğlan, "Gülmüyorum ağam," dedi, "benim yüzüm böyle. Ne kadar gayret göstersem de surat asmayı beceremiyorum." Kendisine böyle bir oğlanı reva gördüğü için yakarır gibi avuçlarını göğe doğru açarak la havle çeken çorbacı bir an gayipten ses duyduğunu sandı. Sanki biri ıslıkla bir name çalıyordu. O güne kadar yeni odalarda hiç ıslık duyulmadığına göre ses muhakkak gayip aleminden geliyordu. 50 yaşındaki çorbacı bu sesin kaynağının kulaklarından fışkıran kıllar olduğunu düşündü. Fakat hayır, ses gerçekti. Çorbacı arkasına döndüğünde ıslığın ortasına seçtiği oğlan tarafından öttürüldüğünü fark etti. Eşkal defterine adı yazıldıktan sonra Yeniçeri ağasının oğlanın ensesinde patlattığı okkalı tokadın acısından iz eser kalmamış gibiydi. İşin kötüsü oğlan ellerini dizlerine götürüp usulde vuruyordu. Tehdit eder gibi yumruğunu kaldıran çorbacı, "Kes artık şu ıslığı," diye kükredi. Sıkılı yumruğu havada, sanki inmeyi beklerken sert bir sesle delikanlıya adını sordu. Oğlan şu cevabı vermişti. "Bana Daniel derler ağam." Çorbacı önde, Daniel arkada olmak üzere meydanda yürüyüp ahşap bir binanın önüne, yani 53. ortanın ikametgahı olan odaya geldiler. Meydanı çevreleyen diğer odalarda olduğu gibi, bu üç katlı ahşap binanın çatlamış kepenkleri menteşelerinden kopmak üzereydi. Bu salaş binanın duvarını oluşturan, birbirinin üzerine bindirilerek derme çatma, çarpık çurpuk kaplanan keresteler, yağmur ve güneşten kararmış ve kurtlanmıştı. Yeniçerilerin oda dedikleri binayı ayakta tutan eğri büğrü kolonlar meyil verdiği için, o koskoca yapının içindeki yiğitlerle birlikte göçüp yerle bir olmamasının yegane sebebi, duvarına dayanan 4 adam boyundaki bir ahşap payandaydı. Kapıdan içeri girdiklerinde, alt rütbede bir yeniçeri divana oturup pabuçlarını çıkarmış, ayak parmakları arasındaki kir tabakasını ovalıyor, sonra da elini burnuna götürüp kokluyordu. Çorbacının içeri girdiğini fark edince, hürmeten yerinden bir doğrulup hafifçe eğilerek selam verdi. Çorbacı bu yeniçeriye, "Bak, ortamıza yeni bir yoldaş getirdim. Ona usul erken öğret. İki gün içinde kılığıyla kıyafetiyle karşımda tam bir yeniçeri bulayım. Oğlanı sana emanet ediyorum." dedikten sonra üst kata çıktı. Zemin hasır kaplıydı. Sağda solda kedi büyüklüğünde fareler cirit atıyordu. Bir çıyan sedirin altına hızla kaçıp saklanırken bu yeniçeri, "İşte fakirhanemiz burası. Hoş geldin yoldaşım, sefa getirdin." deyince Daniel, "Hoş bulduk, sefa bulduk." diye kibarca karşılık verdi. Bir kara kullukçu olan yeniçeri çıyanı görüp de irkilen Daniel'a, "Merak etme kardeşim," dedi. "Mısır çarşısından aldığım şu merhem çıyan sokmasına birebir. En fazla 3 hafta sonra o şiddetli ağrıdan geriye hiçbir şey kalmıyor. Burada ilk günler zor olur ama merak etme. Biraz kızılcinli, biraz da kaygısızla bu merhaleyi kolayca atlatırsın. Ocağımıza intibak etmen için elimden ne gelirse yapacağım. Ama sen neden gülüyorsun öyle? Gülünç bir şey mi var?" Sadece 53. cemaat ortasında değil, koskoca Yeniçeri Ocağı'ndaki yiğitler arasında, dudaklarında bir tebessümle dolaşan tek kişi, yeni terleyen kızıl bıyığı ve kara gözleriyle hemen dikkat çeken Daniel adlı o kara kullukçuydu. Bununla da kalmayıp ortalara dağıtılan etleri taşırken, gece vakti kandilleri yakarken, ustaların pabuçlarını çizmelerini parlatırken daima bir türkü mırıldanırdı. Hele ta uzaktan bir name işitmeye görsün, mutlaka raks eder, hora teperdi. Katıldıkları savaşlarda köz dinlemiş, eyyam görmüş onca koç koçak gibi ekşi çehreli, asık suratlı, çatık kaşlı değildi. O güne dek yüzlerce kişinin kanını döktükleri ve her sabah sol taraflarından kalktıkları için olsa gerek, Yeniçerilerin suratları en ufak bir pürüzde alabora olurdu. Bu deli duman fedailer Kadir gecesi doğduğuna hükmettikleri Daniel'in mırıldandığı gazellere, kopardığı kahkahalara artık dayanamadıkları için kalbini sertleştirmek amacıyla onu ortanın yüksek zabitlerinden olan aşçının yanına yamak verdiler. Onun güler yüzüne her baktıklarında yutkunan yeniçeriler belki de bu huzur abidesi karşısında çatır çatır çatlıyorlardı.